Ayrım 5. Kış. Her yıl ilk kar yağdığı gün aynı şeyi yaparım. Sabah erkenden sırtımda pijamalarımla evden çıkar, soğuğa karşı kolağımla bedenimi sararım. Araba yolu, babamın arabası, duvarlar, ağaçlar, çatılar, tepeler karla kaplıdır. Gülümserim. Gökyüzü kesintisiz mavidir. Karın beyazlığı gözlerimi yakar. Taze karı avuçlar ağzıma atarım. Bir tek kargaların tiz çığlıklarıyla delinen yoğun sessizliği dinlerim. Yalın ayak ön basamakları iner, gelip bakması için Hasan'ı çağırırım. Kış, Kabil'deki her çocuğun en sevdiği mevsimdi. En azından babası iyi cins bir soba alabilen çocukların. Nedeni basitti. Kar yağınca okullar tatil edilirdi. Kış benim için çok haneli bölmelerin, Bulgaristan'ın başkentini anımsamanın sonu, Hasan'la sobanın başında iskambil oynayarak, salı sabahları sinema parkta bedava Rus filmi izleyerek, bir sürü kadın adam yaptıktan sonra öğle yemeğinde pilavlı tatlı şalgam vurması yiyerek geçirilen 3 aylık tatilin başlaması demekti. Ve uçurtmalar elbette. Uçurtma uçurmak, uçurtma yarıştırmak. Bazı şanssız çocuklar için kış, ders yılının bitmesi anlamına gelmiyordu. Onlara kış kurslarının gönüllüleri denirdi. Oysa tanıdığım hiçbir çocuk bu derslere gönüllü yazılmamıştı. Onları yazdıran ana babalarıydı elbette. Ben şanslıydım. Baba onlardan biri değildi. Sokağın karşısında oturan Ahmet adındaki çocuğu anımsıyorum. Babası doktordu galiba. Ahmet sarılıydı ve sürekli yün bir yelek giyer, kalın siyah çerçeveli bir gözlük takardı. Asef'in şaşmaz kurbanlarından biriydi. Her sabah yatak odamın penceresinden Hazara hizmetçinin araba yolundaki karları küreyişini, siyah opere yol açışını seyrederdim. Sonra da yün yeleği, paltosu ve tıka basa dolu okul çantasıyla Ahmet görünür, babasının peşinden arabaya binerdi. Sırtımda pamuklu pijamam, araba köşeye dönüp uzaklaşıncaya kadar bekler, sonra yeniden yatağa girerdim. Battaniyeyi çeneme kadar çeker, camdan dışarıya, kuzeydeki zirveleri karlı tepelere bakardım. Yeniden uyuyuncaya kadar bakardım. Kabil'in kışına bayılıyordum. Geceleri pencereme pıtır pıtır vuran kar tanelerini, yeni yağmış karın siyah, kauçuk botlarımın altını ezilirken çıkardığı çıtırtıya, rüzgar bahçelerde, sokaklarda uğuldarken, demir sobadan yayılan sıcaklığa bayılıyordum. Ama en çok da ağaçlar donup yollar buz tutunca baba ile aramda buzların azıcık da olsa erimesini. Bunu sağlayansa uçurtmalardı. Baba ile aynı evde yaşıyorduk ama farklı dünyalarda. Uçurtmalar bu iki dünya arasındaki kağıt inceliğindeki kesişme noktasıydı. Her kış Kabil'in mahalleleri arasında bir uçurtma yarışı düzenlenirdi. Kabil'de yaşayan bir oğlan çocuğu için turnuvanın başladığı gün hiç tartışmasız kış mevsiminin en önemli günüydü. Yarışlardan bir gece önce beni uyku tutmazdı. Yatağımda döner durur, duvarda hayvan gölgeleri oluşturur, hatta omzuma bir örtü alıp balkona çıkar, karanlıkta otururdum. Büyük bir taarruz öncesi siperde uyumaya çalışan bir askerden farksızdım. Buysa kesinlikle abartılı bir benzetme değil inanın. Kabil'deki uçurtma yarışmalarına katılmak az çok savaşa girmeye benzerdi. Her savaşta olduğu gibi bunu da hazırlanmak gerekirdi. Bir süre Hasan'la birlikte uçurtmalarımızı kendimiz yaptık. Sonbaharda haftalıklarımızı biriktirir, parayı babanın Herat'tan getirdiği küçük porselen atın içine atardık. Kış rüzgarları esmeye, kar lapa lapa yağmaya başladığı zaman atın karnındaki eğer kayışını çözerdik. Pazara gidip kamış çıta, zamk, sicim ve kağıt alırdık. Günlerce uğraşır, orta çıta ve çapraz girişler için gereken kamışları yontar, kolayca pike yapmayı ve yeniden yükselmeyi sağlayan ince kağıdı keserdik. Sonra da tabii kendi ipimizi yani tarımızı yapmak zorundaydık. Uçurtma silahsa cam kırıkları ile bezeli tar da namludaki kurşundu. Bahçeye çıkar 150 metrelik sicimi cam tozuyla zamktan oluşan bir karışıma batırırdık. Sonra da ağaçların arasına asıp kurumaya bırakırdık. Ertesi gün savaşa hazır ipi tahta bir makaraya sarardık. Karlar eriyip de bahar yağmurları başladığında Kabil'deki her çocuk parmaklarında uçurtma yarışının anısı olan yatay derin kesiklerle dolaşırdı. Sınıf arkadaşlarımla okulun ilk günü bir araya toplaşıp birbirimize savaş yaralarımızı gösterişimiz hala aklımda. Kesikler acır, düzelmesi birkaç hafta alırdı ama umurumda bile değildi. Onlar bir kez daha göz açıp kapayıncaya kadar geçen nefis bir mevsimin anılarıydı. Sonra sınıf mümessili düdüğünü çalar, biz de tek sıra halinde sınıflarımıza doğru yürürdük. Yeniden kavuşuncaya kadar uzun bir ders yılına katlanmak zorunda olduğumuz kışın özlemi daha şimdiden içimize dolardı. Ama kısa bir sürede Hasan'la benim uçurtma yapmayı değil, uçurtma yarıştırmayı daha iyi becerdiğimiz anlaşıldı. Tasarımdaki şu ya da bu hata yüzünden her seferinde hüsrana uğruyorduk. Bunun üzerine baba bizi uçurtma almaya, Seyfo'ya götürmeye başladı. Seyfo, asıl mesleği Muçi, ayakkabı tamirciliği olan yarı kör yaşlı bir adamdı. Ama aynı zamanda kentin en ünlü uçurtmacısıydı. Kabil Irmağı'nın çamurlu güney kıyısındaki kalabalık Maybart Caddesi'nde derme çatma minicik bir kulübede çalışırdı. Hapishane hücresine benzeyen dükkanın kapısından ancak iki büklüm geçebilirdiniz. Sonra yerdeki kapak kaldırılıp birkaç tahta basamakta Seyfo'nun göz alıcı uçurtmalarının bulunduğu nemli küf kokulu bodruma inilirdi. Baba bize birbirinin eşi üçer uçurtmayla tahta makaraya sarılı camlı iplerden alırdı. Fikir değiştirip daha büyük ya da daha gösterişli bir uçurtma istersem baba bana onu da alırdı. Bir tane de Hasan'ı elbette. Bazen keşke bunu yapmasa derdim. Keşke en güzel uçurtma bir tek bende olsa. Uçurtma yarıştırmak Afganistan'ın eski bir kış geleneğiydi. Turnuva sabah erkenden başlar, kazanan uçurtma tek başına gökyüzünde süzülünceye kadar da sona ermezdi. Bir turnuvanın hava karardıktan çok sonra bittiğini anımsıyorum. İnsanlar kaldırımlarda, damlarda toplaşır, çocuklarına tezahürat yapardı. Sokakları dolduran yarışmacılar var güçleriyle sicimlerini asılır, ipi bir salıp bir çeker, gözlerini kısıp gökyüzünü tarar, hasmının ipini kesmek için fırsat kollardı. Her uçurtma yarışçısının makarayı tutan ve ipi besleyen bir yardımcısı olurdu. Benimki Hasan'dı. Bir keresinde ailesi mahalleye yeni taşınmış olan haylaz bir Hintli olan bize memleketindeki uçurtma yarışlarının çok katı kuralları olduğunu söyledi. Bu iş için hazırlanmış bir yerde rüzgara karşı doğru bir açıda durmak zorundasın diye övündü. Ayrıca camlı ipi yaparken alüminyum kullanman da yasaktır. Hasan'la bakıştık. Sonra da kahkahaları koyuverdik. Britanyalıların 100 yıl başında Rusların da 1980'lerde öğrendiği şeyi yakında bu Hintli çocuk da öğrenirdi. Afganlar bağımsız insanlardı. Afgan halkı gelenekleri sayar ama kurallardan iğrenir. Aynı şey uçurtma savaşında da geçerliydi. Tek bir kural vardı, o da kuralsızlık. Uçurtmanı uçur, rakibinin ipini kes, hadi şansın açık olsun. Ama hepsi bu kadar da değildi elbette. Gerçek eğlence bir uçurtmanın ipi kesildiğinde başlardı. İşte o zaman uçurtma kovalayıcılar ya da uçurtma avcıları devreye girerdi. Rüzgara kapılıp oradan oraya sürüklenen, sonunda da döne döne yere inen bir tarlaya, birinin bahçesine, bir ağaca ya da bir çatıya konan uçurtmayı kovalayan çocuklar. Av hayli ateşli geçerdi. Çocuklar sürüler halinde sokaklara dağılır, itişip kakışarak koşarlardı. İspanya'da bir festivalde şu boğalardan kaçan insanların yaptığı gibi. Bir yıl mahallenin çocuklarından biri dallara takılan uçurtma için bir çam ağacına tırmanmıştı. Ağırlığına dayanamayan dal koptu ve oğlan 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Bel kemiği kırıldığı için bir daha hiç yürüyemedi. Ama düştüğünde uçurtma hala elindeydi. Bir uçurtma avcısı bir uçurtmayı eline geçirdi mi kimse onu elinden alamazdı. Bu bir kural değildi, bir gelenekti. Avcılar için en değerli ödül kış turnuvasında yere en son düşen uçurtmaydı. O bir şeref madalyasıydı. Bir rafta sergilenen, konuklara gösterilen bir ödül. Gökyüzü uçurtmalardan temizlendiği, geriye yalnızca son iki uçurtma kaldığı zaman uçurtma avcıları dikkat kesilir, avını yakalamaya hazırlanırdı. Kendine en iyi çıkış yapabileceği elverişli bir nokta seçerdi. Gerilen kaslar fırlamaya hazırlanırdı. Boyunlar uzanır, gözler kısılır, kavga çıkar. Ve son uçurtmanın da ipi kesilince delice bir yarış başlardı. Yıllar boyunca uçurtma kovalayan bir sürü çocuk gördüm. Ama Hasan gördüğüm en müthiş uçurtma avcısıydı. Uçurtma henüz havadayken onun ineceği noktayı saptama yeteneği gerçekten ürkütücüydü. İçsel bir pusulası vardı sanki. Kapalı bir kuş gününü çok iyi anımsıyorum. Hasan'la birlikte bir uçurtma kovalıyorduk. Onun peşi sıra mahallenin sokaklarında koşuyor, hendeklerden atlıyor, daracık geçitleri bir çırpıda geçiyordum. Ondan bir yaş büyüktüm ama Hasan benden çok daha hızlıydı. Hep geride kalıyordum. Hasan bekle diye haykırdım soluk soluğa. Başını çevirdi, eliyle işaret etti. Şuradan diye bağırdıktan sonra bir köşeye hızla döndü. Başımı kaldırıp bakınca uçurtmanın sürüklendiği yerin tam aksi yönüne koştuğumuzu fark ettim. Onu kaybedeceğiz, ters yöne gidiyoruz diye seslendim. Bana güven diye bağırdığını duydum. Köşe başına ulaşınca Hasan'ın başını eğmiş, yıldırım gibi koştuğunu gördüm. Gökyüzüne bakmıyordu bile. Gömleğinin sırtı terden sırılsıklandı. Ayağım bir taşa takıldı, düştüm. Hasan'dan yavaş olmanın yanı sıra ondan sakardım da. O doğal esnekliğini her zaman kıskanmıştım. Güç bela doğrulunca Hasan'ın bir başka köşeye döndüğünü gördüm. Toparlayarak peşine takıldım. Sıyrılmış dizlerime iğneler batıyordu. Kovalamaca İstiklal Ortaokulu'nun yakınındaki delik deşik tozlu bir yolda sona erdi. Bir yanda yazları marul yetiştirilen bir tarla, öte yanda da dizi dizi vişne ağaçları vardı. Hasan bir ağacın altına bağdaş kurmuş, avucundaki bir kurusunu yiyordu. Burada ne işimiz var diye sordum soluk soluğa. Midem bulanıyordu. Gülümsedi. Gel otur Emira. Yanına çöktüm. İnce kar tabakasının üzerine uzandım. Hırıl hırıl soluyordum. Zamanımızı boşa harcıyorsun. Öteki tarafa gitti, görmedin mi? Hasan ağzına bir dut kurusu attı. Gelecek dedi. Güçlükle soluk alabiliyordum. Onunsa hiç de yorgun bir hali yoktu. Neden biliyorsun dedim. Biliyorum. Peki ama nasıl bilebilirsin? Bana döndü. Saçsız kafasından birkaç ter damlası yuvarlandı. Sana hiç yalan söyler miyim Emira? Birden onunla azıcık oynamak istedim. Bilmem, söyler misin? Onun yerine pislik yemeği yelerim dedi gücenmiş bir ifadeyle. Gerçekten mi? Yapar mısın? Şaşırmıştı. Neyi yapar mıyım? İstesen pislik yer misin diye sordum. Gaddarlık ettiğimi farkındaydım. Bilmediği bir sözcükle karşılaştığı zaman onunla alay ettiğim gibi. Ama Hasan'da dalga geçmenin büyüleyici bir yanı vardı. Hastalıklı bir zevkti. Böcekleri eziyet ederken hissettiğimiz türden. Tek farkı şimdi onun karınca benim de büyüteci tutan kişi olmamdı. Gözleriyle yüzümü uzun uzun araştırdı. Orada o vişne ağacının altında oturan ve ansızın birbirine bakmaya, gerçekten bakmaya başlayan iki çocuktuk. İşte o zaman bir kez daha oldu. Hasan'ın yüzü değişti. Belki tam olarak değişmedi de ben birden iki yüze baktığım duygusuna kapıldım. Biri tanıdığım, bu dünyadan ilk anımsadığım şey olan yüzdü. Öteki, ikincisi ise yüzeyin hemen altına gizlenmiş, pusuya yatmış bir yüz. Aynı şeye daha önce de tanık olmuştum. Her seferinde beni biraz daha sarsardı. Bu ikinci yüz bir anlığına ortaya çıkar ama bu kısacık süre bende onu daha önce bir yerlerde gördüğüm türünden rahatsız edici bir duygu uyandırmaya yeterdi. Sonra Hasan gözlerini kırpıştırdı ve yeniden kendisi oldu. Karşımda yine tek bir Hasan vardı. İsteseydin yerdim dedi sonunda. Doğruca gözlerimin içine bakarak. Gözlerimi kaçırdım. Bugün bile Hasan gibi söylediği her söze inanarak içtenlikle söyleyen insanların gözlerinin içine bakmakta zorlanırım. Ama merak ettim diye ekledi. Benden böyle bir şey ister miydin Emira? Şimdi de o beni küçük bir sınavdan geçiriyordu. Onunla oynayacak, sadakatini sınayacaksam o da benimle oynayacak, dürüstlüğümü sınayacaktı. Bu sohbeti başlattığıma bin pişmandım. Zorla gülümsedim. Aptallaşma Hasan. Böyle bir şey yapmayacağımı bilirsin. Hasan da gülümsedi. Ama onunki zoraki değildi. Bilirim dedi. Özü sözü doğru olanların ortak yönü de budur. Karşısındaki kişinin de işten konuştuğunu sanırlar. İşte geliyor dedi Hasan gökyüzünü göstererek. Ayağa kalktı, sola doğru birkaç adım attı. Başımı kaldırıp baktım. Uçurtmanın bize doğru alçaldığını gördüm. Koşuşmalar, haykırışlar duydum. İtişip kakışarak bize doğru yaklaşan bir avcı sürüsü. Ama boşa zaman harcıyorlardı. Çünkü Hasan kollarını iki yana açmış, öylece duruyor, gülümseyerek uçurtmayı bekliyordu. Eğer yalan söylüyorsam, Tanrı gerçekten varsa elbette, gözlerimi kör etsin ki uçurtma geldi, doğruca onun açık kollarının arasına kondu. 1975 kışında Hasan'ı son kez uçurtma kovalarken gördüm. Genelde her mahalle kendi yarışmasını düzenlerdi. Ama o yıl turnuva bizim mahallede Vezir Ekberhan'da düzenleniyordu ve öteki semtler de davetliydi. Karteh Çar, Karteh Parvan, Mekro Ryan ve Koteh Sangi. Yaklaşan yarışma herkesin dilindeydi. Bunun son 25 yılın en büyük turnuvası olacağı söyleniyordu. Bir akşam büyük yarışmaya yalnızca 4 gün kala baba ile çalışma odasındaki şöminenin karşısındaki şişkin deri koltuklarda oturuyorduk. Çay içiyor, konuşuyorduk. Ali akşam yemeğini verdikten sonra patates, pilav ve safranlı karnabahar Hasan'la birlikte kulübesine çekilmişti. Baba piposunu besliyor, ben de her hatta kurtların dağdan indiği, insanların bir hafta boyunca evden çıkamadığı sert kışı anlatması için yalvarıyordum. Kibriti çaktı, gelişi güzel bir tavırla sordu. Belki bu yıl turnuvayı sen kazanırsın ha, ne dersin? Ne düşüneceğimi bilemedim, ne diyeceğimi de. Yolu bu muydu? Bana bir anahtar mı uzatıyordu? İyi bir uçurtma yarışçısıydım, işin doğrusu bayağı iyi. Birkaç kez kış turnuvasını kazanmaya epeyce yaklaşmıştım. Bir keresinde son üçe kalmıştım. Ama yaklaşmak başka şeydi, kazanmak başka. Öyle değil mi? Baba yaklaşmamıştı, kazanmıştı. Çünkü Fatihler kazanır, ötekiler de evlerine giderdi. Baba kazanmaya alışıktı. Aklına koyduğu şeyi uzanıp alırdı. Aynı şeyi oğlundan beklemekte hakkı değil miydi? Bir düşünün, ya kazanacak olursam? Baba piposunu içiyor, tatlı tatlı anlatıyordu. Dinliyormuş gibi yaptım. Ama dinleyemezdim, daha doğrusu duyamazdım. Çünkü babanın o rastgele yorumu beynime bir tohum ekmişti. Madem ki bu kış turnuvayı kazanmamı önermişti, kazanacaktım. Başka yolu yoktu. Kazanacaktım ve o son uçurtmayı kovalayacaktım. Sonra eve getirecek, babaya gösterecektim. Ona ilk, belki de son kez oğlunun değersiz biri olmadığını gösterecektim. Belki o zaman bu evdeki hayalet yaşamım nihayet sona ererdi. Hayal kurmaya başladım. Akşam yemeğinde çatal bıçak seslerinin, bir iki homurtunun dışında hiçbir şeyin bozamadığı sessizliğin yerine kahkahalar, konuşmalar alıyor. Babanın arabasıyla bir cuma günü Pakman'a gidiyor. Yolda Garga Gölü'ne vurayıp kızarmış alabalıkla patates alıyoruz. Aslan Mercan'ı görmeye hayvanat bahçesine gidiyoruz. Baba arada bir esneyip çaktırmadan saatine bakıyor. Bir akşam baba öykülerinden birini okuyor. Bir tanesini okuyacağını bilsem ona 100 tane öykü yazardım. Belki bana Rahim Han gibi Emircan diyor. Ve belki çok küçük bir olasılık ama belki annemi öldürdüğüm için beni nihayet bağışlıyor. Baba bana tam 14 uçurtmayı saf dışı bıraktığı yarışmayı anlatmaktaydı. Yeri geldikçe gülümsedim, başımı salladım ama onu doğru dürüst duymuyordum. Artık bir görevim vardı ve babayı bu kez hayal kırıklığına uğratmayacaktım. Turnuvadan bir gece önce lapa lapa kar yağdı. Hasan'la kürsünün altına oturmuş, pençber oynuyorduk. Rüzgarın savurduğu dallar cama vuruyordu. Gündüz Ali'den bize bir kürsü yapmasını istemiştim. Bu, üzerine kalın bir battaniye atılmış, altına da elektrikli bir ısıtıcı yerleştirilmiş, alçak bir masaydı. Masanın altına döşekler, minderler dizmişti. 20 çocuk rahatça sığardı. Karlı günlerde Hasan'la bütün günü burada, kürsünün altında satranç ya da iskambil oynayarak geçirirdik. En çok da pençber. Hasan'ın 10 karosunu almış, 2 valeyle bir altılısına çakmıştım. Bitişik'te, babanın çalışma odasında, baba Rahim Han, birkaç kişi daha iş konuşuyorlardı. Bir tanesi Asif'in babasıydı. Duvarın gerisinden Kabil radyosu haberlerinin cızırtısı geliyordu. Hasan altılıya çaktı, valeleri aldı, radyoda Davut Han yabancı yatırımlarla ilgili bir açıklama yapmaktaydı. Bir gün Kabil'de televizyonumuz olacağını söylüyor dedim. Kim? Davut Han, salak cumhurbaşkanımız. Hasan gülümsedi. İran'da varmış dedi. İçimi çektim. Şu İranlılar. Hazaraların çoğu için İran bir tür ibadet yeriydi. Sanırım nedeni İranlıların çoğunluğunun Şii olmasıydı. Ama o yaz öğretmenimin İranlılar hakkında söylediği bir şey aklıma takılmıştı. Bir eliyle sırtını sıvazlarken ötekiyle seni soyabilen tatlı dili düzenbazlar demişti. Babaya bunu aktarınca öğretmenimin şu kıskanç Afganlardan biri olduğunu söyledi. İran, Asya'da yükselen bir güçken dünyada pek çok kişi Afganistan'ın yerini haritada gösteremediği için adam kıskançlıktan çatlıyor dedi. Bunu söylemek ağır geliyor tabii diye ekledi. Omuzlarını silkerek ama yalanla kendini kandırmaktansa gerçekle yüzleşmek iyidir. Bir gün sana bir tane alırım dedim. Hasan'ın yüzü aydınlanıverdi. Televizyon mu? Gerçekten mi? Elbette. Üstelik şu siyah beyaz olanlardan değil. O zamana kadar büyümüş oluruz. Ben de iki tane alırım. Biri sana, biri bana. Onu masamın üzerine, resimlerimin yanına koyarım dedi Hasan. Söyleyiş biçimi içime dokunmuş. Hasan'ın kim olduğunu, nerede yaşadığını anımsamak beni hüzünlendirmişti. Tıpkı babası gibi bahçedeki o döküntü toprak kulübede büyüyüp yaşlanacağını şaşmaz bir olguymuş gibi kabulleniyordu. Son kartı çektim. Yere iki damla bir onlu açtım. Hasan altılıyı öldürdü, damları aldı. Biliyor musun, yarın ağa efendi seninle gurur duyacak. Öyle mi dersin? İnşallah dedi. İnşallah diye yeniledim. Ama bu dilek benim dudaklarımdan dökülürken kulağa o kadar da içten gelmiyordu. Bu Hasan'a özgü bir şeydi. Papazını öldürdüm. Son kartımı oynadım. Maçı ası. Hasan onu almak zorundaydı. Kazanmıştım ama yeni oyun için kartları karıştırırken içten içe Hasan'ın kazanmamı bilerek izin verdiği duygusuna kapılmadan edemedim. Emira, evet, biliyor musun, ben yaşadığım yeri seviyorum. Bunu hep yapar, aklımdan geçeni okurdu. Orası benim yuvam. Her neyse dedim. Hadi bakalım, bir yenilgiye daha hazırlan. 5. ayrımın sonu, sayfa 60.